Ayrım 40, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 471. Veli Küçük, 9 Nisan 2006 tarihinde Beyazıt Meydanı'ndaki Ermeni tehciri nedeniyle idam edilen Kaymakam Kemal Bey'i anma toplantısına katıldı. Basında, televizyonlarda sık sık yer verilen bir fotoğraf vardır. Muzaffer Tekin'in Veli Küçük'ün elini öptüğü kare. Yazdım, ikili hayatlarında ilk kez orada tanışmışlardı. Hayatlarında ilk ve son kez orada bir araya gelmişlerdi. İddianameye bakarsanız 2004'te Batı Trakya dergisinde tanışmışlardı. Her ikisi de yalanladı bunu. Danıştay suikastının emrini Osman Yıldırım'a göre Veli Küçük vermişti. Başka delil var mı? Yok. Danıştay saldırısı katili Alparslan Arslan'ın Veli Küçük'le İsveç Stockholm'de çektirdiği fotoğraf medyaya sızdırıldı. Fotoğrafın tarihi bile vardı. 20 Mayıs 2005. Günlerce yayın yapıldı. Danıştay saldırısı için kimin emir verdiği ortaya çıkmıştı. Veli Küçük Alparslan Arslan'la omuz omuzaydı. Sonuç, fotoğraftaki genç Alparslan Arslan değil bir Azeri'ydi. Mehmet Ahmedov. Bu fotoğrafı medyaya sızdıranlar Alparslan Arslan'ın hangi tarihlerde yurt dışına çıktığını, nereye gittiğini bilmez mi? Bilir. Amaç gerçeği bulmak değil ki. Niye? Veli Küçük gibi bir olağan şüpheli için yalan olduğu hemen ortaya çıkacak tezgahlara ne gerek var? Bu tür gereksiz manipülatif belgelerle soruşturma sulandırılmıyor muydu? Yoksa amaç başka mı? Yazılmayacağını mı düşünüyorlardı? Hep yalana başvurdular. Hangisini yazayım? Muzaffer Tekin, Mehmet Perinçek fotoğraflarının yalan olduğunu yazdım. Yalçın Küçüğü Gebze cezaevinden çıkarken devrimci karargah örgütü mensubu Mehmet Yeşiltepe'nin karşılayıp çiçek verdiğini gösteren fotoğraf Star gazetesinde manşetten verildi. Oysa fotoğraftaki kişi Yalçın Küçüğü'nün oğlu Devrim'di. O kadar çok bilgi kirliliği yarattılar ki, hadi yine Yandaş Star gazetesinden örnek vereyim. 28 Mayıs 2008, Ergenekon'un aile fotoğrafını yayınladı. Habere göre polis Ergenekon örgütüne üye 29 kişinin bulunduğu toplu bir fotoğraf ele geçirmişti. Oysa Doğu Perinçek, Veli Küçük, Muzaffer Tekin, Kemal Kerinçsiz gibi 29 kişinin bulunduğu fotoğraf montajdı. Vakit gazetesi Bedrettin Dalan'ın yabancı pasaportu var diye Photoshop'la yapılmış pasaportu sür manşetten verdi. Hangisini yazayım? Tüm bunlar tesadüf müydü? Masum hatalar diyebilir miyiz? Gazeteciliğin kalemini kemiren altın nesil gazetecileri bunlar. Basındaki güven erozyonunu hızlandırdılar. İnandırıcılığı yok etmek için sanki özel görevliler gibi medyaya sokuldular. Yıkıcı oldular. Misyonları buydu. Ya diğerleri? Merkez medyada somut olgularla değil, kafasındaki imajla olaylara, operasyonlara yaklaştı. Veli Küçük 15 Aralık 2008'de hakim karşısına çıktı. Savunmasında medya eleştirisi çok yer tuttu. Bir gün yine Sayın Başkanım Erol Çakır ile eski İstanbul şirketimde otururken kendi aralarında konuşuyorlardı, ben misafir oldum. Gazeteci bayan bana döndü, dedi ki, paşam dedi, siz geçmişte herhalde istihbaratçılık yapmışsınız dedi. Ben prensip olarak basına beyanat vermem. Benim bu prensibimdir. Ben de hanımefendi, devlet yap dedi, yaptım dedim. Hepsi bu kadar. Başka bir konuşmamız geçmedi. Ertesi sabah gazetede resmi elbiseli üniformalı fotoğrafım ile 8 sütundan bir haber. Devlet yap dedi, yaptım. Bu basıldı. Bir yazarımız diyor ki, 1972 yılında Ziver Bey Köşkü'nde ben sorgulanıyordum. Bazen gözlerimizi açarlardı diyor. Bir gün gözümüzün bandını açtıklarında bir baktım diyor, sivildi diyor, karşımda Veli Küçük vardı diyor. Sene 1972, ben Şırnak Jandarma Komutanıyım. O zaman Şırnak'ın yolu da yok, elektriği de yok, telefonu da yok, radyosu da dinlenemiyor. Ama ben Ziver Bey'de sorgu yapıyormuşum o vakit. Öyleyse şu Ergenekon örgütü dediğimiz uydurma örgütün sanıklarından bir tanesi de İlhan Selçuk'tu. Benim suç ortağım şimdi. O da oradaydı. O da sorgulanıyordu. O vakit demek onu da ben mi sorguladım? O kadar komik şeyler yazıldı ki ben özel defterime, ajandama not almışım. Turşu nasıl yapılır diye. Onu bile bomba yapımı ile karşılaştırdılar. Gazetede yayınladılar. Bunu çizen resimler yaptılar. Dipnot. Bu sadece medyada yer almadı, iddianameye de konu oldu. Ayrıca Sevgi Erenerol'un dondurma tarifi de iddianamede yer aldı. Derin devleti böyle mi ortaya çıkaracaktık? Böyle soruşturma, böyle dava, böyle habercilik olur mu? Gladio gibi 50 yıldır Türkiye'deki her suikasti, her provokasyonu tezgahlamış bir gizli yapı böyle mi açığa çıkarılacaktı? Basit düzeysiz iddialarla ve ithamlarla mı derin yapılanmadan hesap soracaktık? Bakınız, iddianamede Veli Küçük adı tam 1874 kez geçiyor. Yani böylesine önemli sanıktı. İyi, peki, böylesine önemli bir sanıkla ilgili ne haberler kaleme alındı? Örneğin günlerce gazete manşetlerinde yer alan haberlerle ilgili Veli Küçük bakın ne dedi. İddianamede İstanbul Yeşildirek'te tekstilcilere 10 bin adet kalpak yapmaları siparişi verdiğim, ancak param olmadığı için oradan vazgeçtiğim ve bu kalpakların yapılması için Azerbaycan'a sipariş verdiğim, sanki orada bedava bu kalpaklar. Geldiğinde Ankara'da oluşturacağım alternatif orduyu toplayacağım, kalpakları dağıtacağım, bu 10 bin kişinin başına emekli orgeneral Ahmet Hurşit Tolon'u ve diğer emekli generalleri koyarak meclise yürüyeceğim, meclise yaklaştıklarında kalpakları giydireceğim, bunu gören meclisteki askerlerin, hangi askerlerse hemen kenara çekilecekleri ve meclisi işgal ederek hükümeti devireceğim şeklinde iddia mevcuttur. Dipnot: 13 Kasım 2008 tarihinde Oda TV'de Ergenekon davasının medya etkisi üzerine bir haber yaptık. Çok değil, bir yıl önce Cumhuriyet mitinglerinde moda olan kalpak satışlarının bir yıl sonra ne durumda olduğunu araştırdık. Kalpak satışları durma noktasındaydı. Ergenekon süreci toplumu bu derece korkutmuştu. Kurtuluş Savaşı'nın simgesi kalpak giyilmeye korkuluyordu artık. İşte göklere çıkarılan bir savcının yazdığı iddianame böyleydi. Lütfen söyler misiniz, kim inanır bu tuhaf senaryolara? Darbeyle böyle mi mücadele edilir? Darbeciler böyle mi ortaya çıkarılır? Böyle mi delil toplanır? Bunu niye kimse eleştirmedi? İddianameye göre Veli Küçük, Muzaffer Tekin'le 5 kez telefonda görüşmüştü. Oysa sonradan ortaya çıkan tip kayıtlarına göre hiç görüşmemişlerdi. Evet, Veli Küçük'ten böyle mi hesap sorulacaktı? Bu basit bilgiler bile yetersizdi. Duruşmadan bir örnek daha vermeliyim. Asrın davasının nasıl görüldüğü hiç bilinmedi çünkü. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir gazete haberi üzerine 11 Haziran 2008 tarihinde tanık olarak ifadesine başvurulan Talip Doğan Karlıbel isimli kişi, Almanya'da yayınlanan Dr. Gerhard Frey'e ait olan National Zeitung isimli gazeteye 2003 yılında verdiğiniz bir demeçten bahsedilerek, Türkiye'de uzun bir süredir askeri bir darbe olmamıştır. Bunu büyük bir hata olarak görüyorum. Ancak yakın bir gelecekte bir darbe olacak. Çünkü şu anki mevcut konjonktürün zorunlu olarak buna sürükleneceği kanısındayım dediğiniz şeklinde bir beyanatınız yayınlanmış ve bununla ilgili biz de tanık olarak şahsı dinlediğimizde sizin bu gazeteye demeç verdiğinizden bahsetti. Siz bu gazeteye demeç verdiniz mi? Bu yayından haberiniz oldu mu? Herhangi bir tekzipte bulundunuz mu? Demecin içeriği doğru mudur? Sanık Veli Küçük tamamen gerçek dışıdır. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: Siz böyle bir demeç verdiniz mi gazeteye? Sanık Veli Küçük: Hayır, vermedim. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: Bu şahısla görüştünüz mü? Sanık Veli Küçük: Hayır, tanımıyorum. Vermedim. 25 Aralık 2008. Veli Küçük'ü sorgulamaya böyle mi hazırlanır bir savcı? Bu gazete bulunup deliller arasına konmaz mı? Sözüm ona araştırmacı yazar Talip Doğan Karlıbel'e göre Veli Küçük Hollanda ve Almanya'da, Almanya, Hollanda ve Danimarka'dan gelen aşırı milliyetçilerle buluşmuştu. Bunların arasında Mölin ve Solingen katliamlarını organize eden DVU Partisi Genel Başkanı Dr. Gerhard Frey de bulunuyordu. Üstelik bu buluşmada Alman Özel Harp Dairesi'nde yıllarca görev yapmış Yarbay Wilhelm Hilleck de vardı. Türklerin hepsini karantinaya alalım, Türklerin olmadığı bir Almanya temiz bir Almanya olacaktır diyen Alman ırkçısı Wilhelm Hilleck ile Veli Küçük ittifak mı yapacak? Böyle saçma sapan haberlerin temel alındığı bir soruşturmadan nasıl bir sonuç çıkmasını beklersiniz? Talip Doğan Karlıbel adı birkaç yıl sonra tekrar gündeme geldi. Hürriyet gazetesinin 24 Nisan 2010 tarihli manşeti şöyleydi: Yalan rüzgarı. Kendini eski Alman istihbaratçısı ve Nazi avcısı olarak tanıtan Talip Doğan Karlıbel'in belgeler üreterek insanlara iftiralar attığı, Rıdvan Dilmen'e bahis şikesi suçlamasıyla bir kez daha ortaya çıktı. Aynı habere göre CHP lideri Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK'lılarla buluşuyordu. Kılıçdaroğlu dava açtı. Karlıbel'in Frankfurt emniyetine sunduğu belgeler sahte çıktı. İşte böyle bir adam Ergenekon iddianamesinin kaynaklarından idi. Ne diyeyim? Bakın daha neler var. Veli Küçük'le ilgili iddialar vahim ama duruşmada öyle hatalar oluyor ki bu kadar özensizlik nasıl olur diyorsunuz. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel. Veli Küçük'te Beşnoğlu diskette de Alevi Dok isimli bir belge çıkmış. İkisinin de içeriği benzer, yani isimler farklı. Ama içeriği aynı, bu konuda ne diyorsunuz? Sanık Veli Küçük müdafiye avukat Zeynep Küçük söz istedi, verildi. Efendim, müvekkilimden disket çıkmamıştır. Alevi Dok isimli bir disket çıkmamıştır. Buna ben de iddianamede rastladım. Onun için savcılık makamından özellikle henüz kimden ne belge çıktığı belli değil. Biz yaptığımız inceleme sırasında da savcılığın çıktı dediği belgelerin pek çoğunun müvekkilimden çıkmadığını tespit ettik. Örnek lobi belgesi. Bu nedenle sorulan ve hatta savcılık Nihat Bey Veli Küçük'e yönelttiği soruların bir tanesinde sizden çıkan belge diye sordu. O belge Veli Küçük'le çıkmamıştı. Soruyu o şekilde tevcih etti. Bu nedenle lütfen henüz kimden ne belge çıktı tespit edilememişken iddianameden böyle bir yoruma varmak mümkün değil. Maalesef bu şekilde Veli Küçük'ten şu çıktı bu çıktı diye sorular tevcih edilmesin. Bunlar kayda geçiyor. Alevi Dok isimli bir disket Veli Küçük'ten çıkmamıştır. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel.
Bilirkişi raporunda okudum ben sadece. Bilirkişi raporunda da bu şekilde diyor.
Sanık Veli Küçük müdafiye avukat Zeynep Küçük. İddianamede de var ama ancak yanlışlarla dolu. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel.
Düzeltilebilir.
25 Aralık 2008. Yine klasik bir sehven vakası. Şimdi ben bunları yazıyorum diye davayı sulandırmış mı oluyorum? Türkiye'nin bağırsaklarını temizlediğine bizi inandıranların bu derece önemli bir soruşturmaya, davaya, bu kadar temelsiz ve özensiz hazırlanmalarını eleştirmeyecek miyiz, susacak mıyız? Eleştireceğiz, cezaevine atsalar bile sözümüzü söyleyeceğiz, yazımızı yazacağız. Gazetecilik budur ve başka tür bir haberciliği ben bilmiyorum. Peki Veli Küçük suçsuz mu? Bilmem, ona mahkeme karar verecek. Benim görebildiğim ki bu da benim sübjektif görüşümdür, Veli Küçük'ün ilginç bir çevresi var. Ayrıca kendisinin dokunulamayan gizemli paşa imajını sevdiğini söyleyebilirim. Bu aslında bazı Ergenekon sanıklarında da var. Derin adam görünümünden, kendilerinden öyle bahsedilmesinden hoşlandıklarını sanıyorum. Veli Küçük adı Susurluk kazasından sonra medyada, kamuoyunda duyulmaya başlandı. Adı faili meçhul cinayetlerle birlikte zikredilen JITEM'in komutanı ve kurucusu olarak anıldı. Bunu sevmiş olabilir. Ayrıca faili meçhul cinayetler iddianamede yok. Niye yok? Sadece Veli Küçük'ün yeraltı dünyasının ünlüleriyle arkadaşlığı var. Kimdi bu isimler? Ali Yasak yani Dıraj Ali, Sami Hoştan, Sedat Peker, Sedat Bucak, Hüseyin Kocadağ. Dipnot. Sedat Peker'in bugün Silivri cezaevinde olmasının nedeni emniyetçi Adil Serdar Saçan'dı. O yakalamış cezaevine koymuştu. İkisi de şimdi Ergenekon davasından yargılanıyordu. Saçan duruşmada şöyle feryat etti hep. İki koğuş ileride yatıyor. Benle Sedat Peker aynı havayı nasıl solur? Aynı örgüte nasıl üye olur? 11 Ocak 2010 Celse No 291. Veli Küçük bu isimleri tanıdığını mahkemede reddetmedi. İddianameye girmiş 86 sanığın 14'ünü tanıyordu. Sami Hoştan'ı 1983'te Edirne'de tanımıştı. İstihbarat açısından yararlanacağını düşünmüştü. Ali Yasak'la 2004'te bir arkadaşının lokantasında tanışmıştı ama pek görüşmemişti. Sedat Peker'in babası Ahmet Peker yakın dostuydu. Sedat Peker'le son 5 yıldır hiç görüşmüyorlardı. Peki aksini ispatlayacak delil var mıydı? Ne yazık ki yoktu. Komedi vardı. Emekli General Veli Küçük ile Susurluk sürecinde ünlenen kumarhane sahibi Sami Hoştan arasındaki telefon görüşmesinde teşkilat sözü geçiyordu. Dinleyen polisler heyecanlanıyor. Hah işte diyorlar, Ergenekon'u yakaladık. Mesele sonradan aydınlanıyor. Teşkilat yeraltı dünyasında kumarhanenin adıydı. İddianamedeki diğer iddiaları da yazarsam Veli Küçük'ü savunduğum söylenecek. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Yazık. Bakınız, veli küçük zihniyetini ya da Kemal Kerinçsiz ideolojisini tartışmalıyız. Ama bunun yeri mahkeme midir? Veli küçüğü hakim karşısına çıkaran fiiller nedir? Bunları ayırt etmemiz gerekiyor. Düşünce ile eylemi hep karıştırıyoruz. Veli küçük Hrant Dink mahkemesinde benim yanım kuşkusuz Dink'in yanıdır. Herkes konuşacak, herkes yazacak. Bunu engellemek isteyenlerle mücadele etmek zorundayız. Peki veli küçüğün susurluk bağlantısı neydi? İlişki sadece isimlerle tanışıklığı üzerine mi kuruluyordu? Susurluk'taki kaza tarihi olan 3 Kasım 1996'da Veli Küçük Giresun Jandarma Bölge Komutanı'ydı. Kazayı Susurluk çetesiyle yakın ilişkide olan Sami Hoşlan'ın telefonuyla öğrendi. Bunun üzerine Balıkesir Jandarma Komutanı Albay İsa Güneş'i telefonla aradı ama bulamadı. Sonra Kocaeli'nde çalıştığı dönemde birlikte görev yaptığı Balıkesir Emniyet Müdürü Nihat Camadan'ı aradı. Camadan olay yerindeydi. Mehmet Özbay'ın Abdullah Çatlı olabileceğini söyleyerek dikkatli olması konusunda uyardı. İfadesinde Mehmet Özbay'ın Abdullah Çatlı olabileceğini Doğu Perinçek'in basına açıkladığı haberlerle öğrendiğini belirtti. Çatlı'nın cesedini almak için Sami Hoşlan'ı gönderdiği iddiasını kabul etmedi. Çatlı'yla hiç yan yana gelmediğini, görüşmediğini söyledi. Doğru muydu? Duruşmalarda aksini gösterecek bir soru yöneltilmedi. Sorulmadığı gibi Habib Küçük ile Veli Küçük'ün kardeş olduğu yazılıydı. Yalçın Küçük'ü nasıl atlamışlardı acaba? Keza Veli Küçük'ün Çatlı'yı tanıdığını ve telefon görüşmesi yaptığını iddia eden kişi, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı'ydı. Bu sözleri 4 Şubat 1997'de TBMM Susurluk Komisyonu'nda da dile getirdi. 4 saat konuştu. Ne ilginç, yıllar sonra Veli Küçük ile Hanefi Avcı Ergenekon örgütünün üyesi oldukları iddiasıyla yargılanıyorlar. Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Aykut Cengiz Engin, Abdullah Çatlı'ya ait cep telefonu görüşme dökümlerinde Veli Küçük'ün adına rastlayınca Genelkurmay Başkanlığı'na suç duyurusunda bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı hemen araştırma komisyonu kurdu. Fakat suç unsuru bulamadılar. 22 Temmuz 1997, No 1997 Taksim 6. Veli Küçük generalliğe terfi etti. Hakkındaki iddialar hiç bitmedi. Birçok faili meçhulün katili olarak bilinen Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın bir dönem kullandığı telefonun Veli Küçük adına kayıtlı olduğu da iddia edildi. Ancak bunlar Kutlu Savaş'ın büyük bir bölümü eksik olan, bu da devletin ciddiyetini gösterir, raporunda var olduğu belirtilen bilgilerdi. Kutlu Savaş'ın raporu hiçbir zaman TBMM Susurluk Komisyonu'na veya resmi kuruma teslim edilmedi. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz bende var dedi, onda olan raporda eksik çıktı. Behçet Cantürk, Adnan Yıldırım, Savaş Buldan gibi Kürt iş adamlarının İstanbul'dan kaçırılıp Adapazarı İzmit Sapanca bölgesinde öldürülmeleri de Veli Küçük adını gündeme getirdi. O tarihlerde Kocaeli İl Jandarma Alay Komutanı olduğu ve bu tür infazlara gözünü kapadığı iddia edildi. Duruşmada bu sorular hiç sorulmadı. Veli Küçük'e susurluk süreciyle ilgili sadece "Tanıyor musunuz?" şeklinde sorular yöneltildi. Susurluk meselesinin Ergenekon araştırmasına, soruşturmasına pek konu yapılmaması dikkatli gözlerden kaçtı nedense. Öyle ya, gulu gulu dansıydı susurluk. Hrant Dink suikastı da pek irtibatlandırılmadı. Sadece Tekirdağ cezaevinde yatan 29 dev solcu, Veli Küçük ve Kemal Kerinçsiz hakkında Hrant Dink'i öldürtmekten suç duyurusunda bulundu. Fakat İstanbul Savcılığı takipsizlik kararı verdi. Duruşmada Veli Küçük, Hrant Dink meselesini şöyle açıkladı. Sanık Veli Küçük, Hrant Dink davasına bireysel bir hakkım olarak katıldım. Katılmamın da şekli şöyledir. Arabayla oradan geçiyordum, o kalabalığı gördüm. O kalabalık nedir diye sordum. Hatta biraz da dikkatimi çekti. Dediler ki Hrant Dink'in duruşması var. Ben de çıktım bireysel olarak ne oluyor diye. 5 dakika kalmadım orada. Hatta dikkatimi çeken bir şey oldu. Kapıdan girdim. Arkamda 2 tane veyahut 3 tane koruman vardı. Beni tanımaz oradaki polis, sivilim. Ancak üstüm aranmadı. Benim üstümde silah vardı, tabancam vardı. Biraz da merak ettim. Yukarı çıkılıyor, niye acaba aranmıyor falan gibi de içimden böyle geçirdim. Bunu ilk defa söylüyorum. Yukarı çıktım baktım biraz kalabalık ortalık, kimisi içeride kimisi dışarıda falan ve 5 dakika falan kalmadım, indim gittim, hepsi bu. Veli Küçük'ün Hrant Dink davasına müdahil olmasını Ermeni soykırım tezlerine karşı çıkan protestolara ve anma etkinliklerine katılmasını nasıl yorumlamak gerekiyor? Ergenekon terör örgütünün lideri konumundaki bir isim kendini bu kadar afişe eder mi? Bilemiyorum. Yazdığım gibi medyada kendinden bahsettirmek hoşuna mı gidiyordu acaba? Bu imajla bazı çevrelerde büyük saygı görmekten keyif mi alıyordu? Veli Küçük sanki bu sanal gücü çok sevmiş görünüyor. Örneğin Devlet Bahçeli Ergenekon davasına önceleri hep mesafeli baktı. Niye? Şüphe duyduğu için mi? Hukuka güvendiğinden mi? Veli Küçük'ün polis ifadesinde bunun ipucu var. Polis sordu. 2004 yılında düzenlenen Kelebek adlı operasyon kapsamında Sedat Peker ve adamlarının telefonları dinlemeye alınmış, bu çerçevede 15 Temmuz 2004 tarihinde Sedat Peker'le yaptığınız görüşmede Sedat Peker'e hitaben 19'da Ümit Özdağ gelecek, dışarıdan yemek söyledim, Güler Kömürcü de gelecek, oturup bazı şeyleri konuşacağız dediğiniz. Sedat Peker'in de o beyefendiden çok umutluyum abi, gıyaben tanıyorum ama çok umutluyum dediği, sizin de şimdi bir çalışmanın içine girdik, Ümit'le devamlı görüşüyoruz, şimdi yeni bir oluşum yaptık, Erzurum'dan Yılma Durağı çağırdım, geldi 4-5 kere görüştük, Yeni Çağ gazetesinden arkadaşları ile görüştüm, Orta Doğu gazetesinden Zeki Saraçoğlu var, sevdiğim birisi, o da bir şey yapacak, Güven Sazak ağabey ile konuştuk, Meral Akşener'i de aradım, Meral de aynı şeyi söyledi, yanındayız dedi. Sedat Peker ile konuşmanızın sebebi nedir? Veli Küçük şöyle yanıtladı. Ümit Özdağ benim aile dostumdur. Rahmetli babasını çok iyi tanırım. Ümit Özdağ ile de çok iyi görüşürüm. Görüşmenin yapıldığı tarihlerde Ümit Özdağ'ı siyasi arenada iyi bir yerlerde görmek istiyorduk. Yani Ümit Özdağ Milliyetçi Hareket Partisi içinde belirgin etkinliğe girmesini arzu etmiştim. Kendisinin de tercihi buydu. Polis yine telefon kaydındaki görüşmelerini sordu Veli Küçük'e.
27 Aralık 2007 günü Hüseyin Arslan ile yaptığınız görüşmede bu MHP'nin durumunu ne edeceğiz, nereye gideceğiz dediğiniz, sonra da ben şimdi şöyle düşünüyorum, arkadaşlar arıyor, ediyor filan, bu Devlet Bahçeli'nin bu işten ayrılması lazım, bu kaldığı sürece MHP'yi bitirecek dediğiniz, Hüseyin Arslan'ın da paşam biliyorsunuz bu son kurultayda Ümit Bey'i ihraç ettirdi dediği, sizin de canım Ümit adaylığını koymadan önce beni aradı, İstanbul'a geldi, bizim evde toplandık, ben köşe yazarlarını falan çağırdım. Ümit'le de konuştum, dedim ki sen git Devlet Bahçeli'yi ziyaret et, de ki demokratik gösteri yapalım. Ümit gitti fakat Devlet Bahçeli kabul etmedi. Aradan 3-5 gün geçti, bizim evde toplantı olduğunu duymuş. Cumhuriyet gazetesi röportajında şaibeli kişilerle toplantılar yapıyor evlerde dedi bu şerefsiz herif. Dediğiniz, sonra bu adamı pencereden aşağı atmadan bu parti kurtulmayacak bundan dediğiniz.
Yani Devlet Bahçeli'nin Ergenekon soruşturmasına mesafeli bakmasının nedeni koltuk meselesi miydi? Başka bir açıklama yok gibi. Tamam, peki Veli Küçük'e ne oluyor? Hırs mı, gösteriş mi? Diyorum ya, seviyor bu tür dizayn etme hesap işlerini. Hoşuna gidiyor galiba. MHP'ye üye olursun, gidersin, ne yapacaksan yaparsın. Bu en demokratik hakkın olur. Ama hayır, iktidar oyununu planlamaktan zevk alıyor sanki. Semih Tufan Gülaltay'da genel başkanlığını yaptığı Ulusal Birlik Partisi'ni Veli Küçük'ün ele geçirmek için çaba sarf ettiğinden şüphelendiğini belirtti. 29 Aralık 2008. Peki bu nedenlerle Veli Küçük'e suçlu diyebilir misiniz? Bunu yapan karanlık işleri de yapar diyebilir misiniz? İşte bu noktada işe hukuk müdahale eder, delillerini tek tek ortaya çıkarırsınız. Diğer yanda düşünüyorum da MHP'yi dizayn etmek isteyen Veli Küçük AKP'ye niye el atmadı? Çünkü Veli Küçük'e AKP'nin kurucu üyelik teklif ettiği doğru mu? Erdoğan Veli Küçük Amerika'dayken Kürşat Tüzben aracılığıyla buluşmak istedi mi? Evet, milletvekilliği teklif ettiğini kızı avukat Zeynep Küçük doğruladı. Peki Veli Küçük ABD'de ne yapıyordu? Dünya Azerbaycanlılar Kongresi için eşiyle gitmişti. Veli Küçük neden bazı medya organlarınca hedef haline getirildiğini ve Ergenekon süreciyle neden cezaevine atıldığını 2008'in son duruşmasında şöyle açıkladı. Sayın Başkan, ben Dünya Azerbaycanlılar Kongresi'nin yani DAK'ın üyesiydim. 2005 yılında Almanya'da Köln'de yapılan toplantıda, genel toplantıda ben DAK başkanı seçildim. Dünya Azerilerinin başkanı seçildim. Ve benim üzerime başkan seçildikten sonra kim geldi? Bob. Büyük Orta Doğu planı, başkanının adamları geldi. Niye? 35 milyon Azeri var İran'da, onları ayaklandırmam lazımmış. Ha, öyle bir gücüm var mı? Yok öyle bir gücüm. Benim öyle hadi yürüyün deyip de insanları ayağa kaldıracak gücüm yok. Ama ben bunları kesinlikle kabul etmediğim için Orta Doğu'nun istikrarını bozacak, Amerika'nın hegemonyasına sokacak bir faaliyete karşı olduğum için, bunları kabul etmediğim için üzerime gelindi. Ben Dünya Azerbaycanlılar Kongresi'nin başkanıyım. 3 senedir buradayım. Başkanlık başkasına devredildi. Bu kuruluş gayri yasal bir kuruluş değildir. Dünyanın her ülkesinde hemen hemen 70 ülkede teşkilatı olan Birleşmiş Milletler onaylı yasal bir kuruluştur. Bu dahi benim örgütsel toplantım olarak gösterildi. Bir de Ergenekon içinde Azeri kökenli bir ben varım herhalde. Başka da yok. Ama bu yaptığımın doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü tutuklandığımın maalesef ertesi sabahında Ermenistan televizyonları şenlik yaptılar. Erivan'da korna basarak gezdi arabalar. Veli küçüğü tutuklattık diye. Henüz daha tutuklanmam bile belli değildi. Göz altındaydım ama tutuklayacakları belliydi. Adamlar önceden gösteri yaptılar. Veli küçüğün bu söylediklerinin ne derece doğruluğu var bilmiyorum. Ama ya doğruysa araştırıldı mı? Hayır. Yoksa kendine güç mü atfediyor? Demem şu ki kuşkusuz kararı yargı verecek. Ancak özellikle son 4 yıldır medyada bu kadar çok yer alan, birçok olayla irtibatlandırılan Veli Küçük hakkındaki iddianame ne yazık ki yavan. Belgeler zorlamayla oluşturulmuş görünüyor. Veli Küçük adı etrafında yapılan tüm iddialar komplo teorilerini aşamamış görünüyor. Somut veriler yerine imalar yapılabilir denilen savlar var. Salt mantıksal yöntemlerle elde edilen önermelerde asrın davası yürütülebilir mi? Veli Küçük Danıştay suikasti ve Cumhuriyet gazetelerine bomba atılmasından sorumlu tutuluyor. Bu konuları önceki sayfalarda ayrıntılı yazdım. Sonuç, bana sorarsanız maalesef dağ fare doğurmuştu. Gladio Türkiye'de tek kişiye Veli Küçük'e indirgeni verdi. Ekranlara çıkanlar Ergenekon soruşturmalarını İtalya'daki Gladio operasyonlarına benzettiler. Veli Küçük Gladio'nun 1 numarasıydı. Peki gerçekte Gladio nedir? 1990'dan sonra Gladio'nun açığa çıkarılması için Avrupa hukuki süreç başlattı mı? Buna yanıt vermeden önce Gladio'yu bilmek gerekiyor. Çünkü televizyonlara çıkan uzmanlar bile Gladio'yu bilmiyor. Gelin Gladio'yu mercek altına alalım. Böylece Ergenekon sürecini ve Veli Küçük'ü daha iyi analiz edersiniz.
40. ayrımın sonu. Sayfa 482.